Türkiye'de göç ve iltica. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan Türkiye'de Göç ve İltica programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı Kadriye Şenel hazırladı. Sesimizi sizlere Özkan Özden Koç ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikteyiz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. Dünyada göç göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştı sevgili dinleyenlerimiz. Günümüzde yasal ya da yasa dışı statüde kendi ülkesinin dışında yaşayan en az 232 milyon insan var. Dolayısıyla göç olgusu küresel bir boyut kazanmış durumda. Bu büyük hareketliliğin düzenlenmesi, kontrol altında tutulması amacıyla çeşitli uluslararası örgütler çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de Uluslararası Göç Örgütü. Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Göç Örgütü 1951 yılında kurulmuş. Bugünkü programımızda örgütün kuruluş amacını, zaman içinde değişen işlevini, faaliyet alanlarını ve çalışmalarını konuşacağız. Stüdyomuzda konuklarımızla birlikteyiz. Uluslararası Göç Örgütü Göç Projeleri Geliştirme ve Yönetimi Birimi kıdemli uzman Meral Açıkgöz bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Merhaba. Hoş bulduk.
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Mehmet Okyayız. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Merhaba. Şöyle programa başlarken küçük de olsa bir çerçeve çizdik. Ne olup ne olmadığına aktarmaya çalıştık ama detayları tabii ki sizden alacağız Sayın Açıkgöz. Bu göç örgütü 1951 yılında kurulmuş ama faaliyetleri dedik, amacı, zaman içinde değişen işlevi nelerdir?
Bahsettiğiniz üzere Uluslararası Göç Örgütü göç alanında çalışan önde gelen hükümetler arası kuruluşlardan biri. Biz devletlere göçle ilgili, göçün insani ve düzenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla hem toplum hem göçmenler hem de devletlerin yararına çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası Göç Örgütü'ne 157 üye ülkesi var. 10 gözlemci ülke ve 150'nin üzerinde ülkede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 480'den fazla ofislerimiz mevcut. 2013 yılı itibariyle 8500'e yakın personelimiz var. Yani bu anlamda gerçekten evrensel bir kuruluş. Dünyanın pek çok yerinde hem programları hem çalışmaları artarak devam etmekte. Küçük bir örnek verecek olursak 2013 yılı için 1.3 trilyon dolarlık da bir bütçeye sahip. Belki biraz da çalışma alanlarımıza değinebilirim.
Evet, önce bir şey sorabilir miyim acaba Meral Hanım? Yani çok ilginç. Böyle ağırlıklı çalıştığınız bölgeler var mı? Yoksa böyle eşit mi daha dağılıyor sizin şeyiniz, görev alanınız?
Aslında tam olarak...
Bir de neye bağlı? Hani eşit değilse de neye bağlı sizin görev şeyiniz, alanınız?
Şöyle söyleyebiliriz belki. Hani en çok göçle ilgili operasyonel zorluklarla karşılaşan... ülkelerde daha fazla program ve projelerimiz, hı hı, mevcut. Hani göçle ilgili mesela şöyle bir örnek verebilirim. Avrupa'daki ülkelerin göçle ilgili kendi kapasiteleri, hükümetlerin kendi kapasiteleri ve çalışmaları uzun yıllardır sürmekte olduğu için onların bizim gibi uluslararası kuruluşlardan yardım ve destek almaları diğer ülkelere göre daha az.
Örneğin Almanya değil mi? Mesela Almanya gibi bir ülke, orada bazı şeyler oturmuş, yasal, kesinlikle, politik, pratikler.
Evet.
Orada herhalde devlet kendi çapında. Geleneksel olarak bu işleri halledebiliyor,
aynen,
değil mi?
Aynen, aynen. Tabii o politika yapımında özellikle hani küresel eğilimler doğrultusunda, yeni çıkan zorluklar doğrultusunda ülkelerin özellikle hem bölgesel düzeyde, hani Avrupa Birliği düzeyinde olsun, diğer bölgesel süreçlerde işte kaynak ülkelerle, yani göçe kaynaklık eden ülkelerle işbirliği anlamında kolaylaştırıcı rolü daha fazla artıyor öyle ülkelerde. Hı-hı. Hani daha üst politikanın belirlenmesi anlamında Almanya'yla, hı-hı, ya da diğer ülkelerle Avrupa düzeyinde çalışmalar yapıyoruz.
Ama şöyle bir şey söyleyeyim. edemeyiz değil mi? Son sorum olsun bu bağlamda. Bir kriz yönetimi yapmıyorsunuz ama. Örneğin Hayır. Bir kriz olur, siz ondan bağımsız çalışıyorsunuz. Yani bir kriz olur, çözülemez. IOM gelsin, Uluslararası Göç Örgütü gelsin demiyorlar.
Almanya için
diyorsun. Almanya için ya da herhangi bir bölge için.
Her ülke için aslında önce otoritelerle birlikte çalışıyoruz. Onların işbirliğiyle, onların koordinasyonu ve eşgüdümü çerçevesinde olması gerekiyor. Onların önce bizi davet etmeleri gerekiyor.
Onları davet ediyorlar.
Kesinlikle. Hükümetler arası kuruluşların rolü bu zaten. Yani devlet için çalıştığınız için, devlete destek sağlamak için çalıştığınız için onlarla birlikte istişare ederek politik alanlarının yani öncelikli alanları birlikte tespit ediyorsunuz ve bunun üzerinden çalışmaya başlatıyorsunuz.
Türkiye'de ne zaman demek Türkiye'de faaliyetleriniz var?
1991 yılında Körfez Savaşı'ndan sonra kuruluyor. Türkiye'deki ilk ofisimiz açılıyor. 1994 yılında da İstanbul'da ikinci yardım ofisimiz çalışmaya başlıyor. 2013 yılında da Gaziantep'te bir ofisimiz açıldı. 2004 yılında Türkiye Uluslararası Göç Örgütü'ne tam üye oldu. 2003 yılında Türkiye'nin bu diplomatik statüsüyle ilgili ikili bir anlaşma imzalanıyor. Onun üzerinden Türkiye üye oluyor ve çalışmalarını biz şimdi diplomatik bir kuruluş olarak sürdürüyoruz. Ankara'da Birleşmiş Milletler binası bünyesinde çalışıyoruz.
Mülteci Yüksek Komiserliği binasında.
Yok, Birleşmiş Milletler'in ayrı bir binası
ayrı
var.
Ayrı
binası var, evet.
Bir soru daha sorabilir miyim?
Birleşmiş Milletler Türkiye ekibi var. Farklı bağlı kuruluşların oldu. Biz de o takımın bir parçasıyız.
Peki bir şey sorabilir miyim Meral Hanım? Yani çok merak ediyorum. Mülteci Yüksek Komiserliği var. Geçen hafta geçen hafta Selin Hanım geldi. Onların faaliyetlerinden bahsetti. Siz onlarla sıkı bir işbirliği, yani hem devletle tabii ki sıkı işbirliği içerisindesiniz, bir de Mülteci Yüksek Komiserliği ile.
Evet, evet.
Peki Mülteci Yüksek Komiserliği bunu nasıl söyleyelim? Kendisi yapmıyor değil mi böyle şeyler? Yani orada bir iş bölümü var herhalde. Çünkü insanlara sorduğumuz zaman şu soru hep soruluyor. Niye kendileri bu işi yapmıyorlar? Madem ki böyle bir Mülteci Yüksek Komiserliği var.
Kim yapmıyor?
Yani Mülteci Yüksek Komiserliği, sonra faaliyet alanınızdan bahsedeceksiniz ya.
Evet.
Niye bütün bu işleri devletle bilgi onlar halletmiyor? Niye
başka kuruluşların da rolü var diye
o hep sorulur.
Evet. Yani yıllar içerisinde Birleşmiş Milletler içerisinde uluslararası kuruluşlar arasında uzmanlıklara göre belli alanlar tespit edilmiş durumda. Uluslararası Göç Örgütü de 1951 yılında aynı kuruluş amaçlarından biri özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerinden edilmiş insanların tekrar kendi yerlerini yerleştirmeye ya da o kriz sonrasında yardımla ilgili bir operasyonel bir kapasite geliştirmiş olduğu için öyle bir iş bölümü gelişmiş Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile. Türkiye'de de statü almış mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmesi desteğini sağlıyor Uluslararası Göç Örgütü. Ama bu sadece Uluslararası Göç Örgütü'nün çalışma alanlarından bir bölümü.
Evet, diğer bölümü. Neler yapar?
Ona hemen...
Ama bu herhalde en önemlisi değil mi?
Önem olarak öyleydi ilk açıldığı zaman. Operasyonel olarak hani bütçemize baktığımız zaman şimdi tam oranını söyleyemeyeceğim ama büyük bir kısmını tutuyordu. Ama biraz yani sonra aslında şu an Türkiye'deki hani göçün evrilmesi ve göçle ilgili artık gündemimize gelmiş olması önemli bir konu teşkil etmesi nedeniyle bizim de program alanlarımız çeşitlendi. Şöyle aslında ben bununla ilgili böyle küçük bir şey söylemiştim. Size çok küçük bir hani bunu nasıl evrildiği, hani bizim program alanlarımızın nasıl evrildiğiyle ilgili bir örnek verecek olursam, hani 91 yılında itibaren hani biraz önce söylediğim gibi acil durum ve çatışma sonrası dönemle ilişkin özellikle mültecilerin yeniden yerleştirilme ekseninde karakterize olmuş bir çalışma alanımız vardı. Bu dönemde esas aktörlerden biri Dışişleri Bakanlığı, aynı zamanda 99 yılından itibaren de Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı dahil oluyor sürece. Irak, Bosna, Kosova krizlerine de IOM destek çalışmalarını sürdürüyor. Bundan sonra bizim 2004 yılından 2010 yılına kadar bir döneminden bahsedecek olursak bu program alanlarımızın genişlediği bir dönem. Bu da neden? Çünkü Türkiye'ye gelen göçte bir çeşitlilik, göç akımlarında bir çeşitlilik oluşuyor. Hani işte transit göçü artıyor, emek göçü artıyor Türkiye'ye. Hani mülteci akımlarıyla birlikte farklılaşıyor. İşte öğrenciler geliyor. Yani hani Türkiye'nin özellikle ekonomisinin gelişmesiyle ilgili olarak daha çok Yani daha siyasi istikrarın olması, diğer ülkelere nazaran ekonomik anlamda farklılıklar, bölgesel farklılıklar. Tabii bunun yanı sıra bu düzenli göç yanı sıra insan ticareti, göçmen kaçakçılığı gibi olguları da daha fazla görmeye başlıyoruz bu dönemde.
Yani Türkiye bu küresel göç olgusunun tam şeyine oturmaya başlıyor değil
kesinlikle,
mi?
Kesinlikle.
Geostratejik olarak da, evet. İçerik olarak da.
Bu dönemde tabii Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında da özellikle Türkiye'nin göç yönetimini insan hakları ve uluslararası standartlar bağlamında şekillendirmesinin önemi de artıyor. Bir de Türkiye'nin ulusal mevzuatının ve kapasitesinin de artık hani bu göç hareketliliğine yeterli gelmemeye başladığı görülüyor. Evet. Bu bağlamda da zaten hani geçen bölümlerde de bahsetmişsiniz. 2010 yılından itibaren 2009-2010 yılından itibaren Türkiye'nin göç sisteminde hukuki ve idari reformlar başlıyor. Büyük bir dönüşüm süreci. Uluslararası Göç Örgütü bu dönemde de Türkiye'nin kurumsal dönüşüm sürecini ve göç politikalarının geliştirmesi uygulanmasını destek sağlayan çalışmalara başlıyor.
Çok önemli bir nokta.
Yani böyle üçe ayırabiliriz. Yani bu aslında Türkiye'nin göçle ilgili yani gelişen hareketliliklerine bir cevap olarak Uluslararası Göç Örgütü'nde rolünün artması, çeşitlenmesi olarak
evet,
değerlendirilmesi.
Yani şeyde hani bölgelerde durumlar değiştikçe sanıyorum Uluslararası Göç Örgütü de değişen duruma göre kendi planını hazırlıyor ve onu uygulamaya başlıyor. Evet. Bu da güzel bir çalışma aslında. Hani olduğu yerde kalmıyor. Evet. Duruma göre iş
yapmak. Türkiye'de dönüşüyor. Türkiye'de gelişiyor. Tabii. Bu anlamda artık eskiden sadece işte 2000'lerin başında 2004 yılında insan ticareti olgusu çok ön plandaydı. Uluslararası Göç Örgütü'nün 90'lı yıllardan itibaren uzmanlığı olduğu bir alan. Türkiye'de de bu konuda çalışmalara başlamıştık. Ama şimdi artık sadece işte insan ticareti ya da göçmen kaçakçılığı gibi konular değil, işte göç ve sağlık, göç ve kalkınma, emek göçü.
Bu yeni göç yasasının oluşumunda da IOM, yani sizin örgütünüzün çok önemli,
çok büyük bir
katkısı oldu değil mi?
Kesinlikle.
Aslında çok önemli.
Bizim rolümüz yani biraz önce bahsettiğim gibi hani göç yönetimiyle ilgili hani devletin en etkin bir şekilde bu konuyla ilgilenmesini sağlayacak araçların, uluslararası standartların, pratiklerin, mevzuatların incelenmesi, onların Türkiye'nin özgün koşullarına uygun olarak buraya adaptasyonu ve harmonizasyonu ile ilgili çalışmalarda yer aldık.
Bu güvenlik
teknik
ve
destek verdik bu
güvenlik
bağlamda.
Güvenlik ve insan hakları arasındaki gerilimde zannedersem Türkiye
kesinlikle
adımlar attı ve
kesinlikle
bu yeni yasada da onu daha sonra konuşuruz. Zannedersem insan hakları ekseni biraz daha
öne çıktı.
Burada STK'lar ve sizin örgünüze büyük bir rol oynadı.
Kesinlikle.
Ve ilk kez zannedersem Türkiye'de bir yasa yapma sürecinde böyle bir danışma kurullar, çalıştaylar falan yapıldı. Bu çok
kesinlikle
önemli bir nokta. Aslında burada göç çok merkezi bir yani iç işleri bağlamında da çok, iç politika bağlamında da çok merkezi bir rol oynamaya başladı. Bu çok önemli. Bunu çok önemsiyorum.
Çok
ve şunu da söylememiz lazım. Bu yeni göç yasası içerik olarak, teorik olarak Almanya'nın göç yasasından önce kısmen daha ileri bir noktada da bir implementasyonu pratiğe bakmamız lazım.
Yani
Şey önemli yani işlevlerinizden bir tane bu herhalde.
Evet, peki işlevlerinizden biri de sahada çalışmak var mı? Yani diyorsunuz.
İstanbul ofisimiz bile, daha çok saha görevini görüyor. Orada bizim özellikle düzensiz göçmenler, yasa dışı göç terimi yerine düzensiz göçünü kullanıyoruz. Bunu da böyle bir parantez içerisinde
karşılıyor
geçmek
mu
isterim. Evet, artık uluslararası arenada hani bu kavramın kişilerin yasa dışı olmayacağı bağlamından kaynaklı
evet,
olarak
şekilde düşünüyorum.
Evet, düzensiz daha uygun bir terminoloji olarak kullanılıyor. Bunu sadece uluslararası kuruluşlardan ya da hani bölgesel kuruluşlardan, Avrupa Birliği hala yasa dışı kavramını kullanıyor. Ama Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler düzensiz göç kavramını
genelde
hem
bilimsel
fikirler,
kaynakları da artık şey
artık
kullanılıyor.
Düzensiz göç konusu kullanıyoruz. Hani yasa dışı olarak geçebilir kişi, yani olgunun oluş biçimi olabilir ama kişinin yasa dışı olması. Çünkü sadece sınır geçtiği için kişiye yasa dışı demek doğru olmuyor.
Aslında göçün o bölümü yasa dışı anlamında belki.
Evet, evet.
Peki, saha çalışmaları?
Saha çalışmaları bizim özellikle bu düzensiz göç göçmenlerin ülkelerine geri dönmek isteyen kendi ve bizden yardım almak isteyen düzensiz göçmenlerin dönüşlerine yardımcı oluyoruz. Bu bağlamda İstanbul ofisimizde hani düzensiz göçmenlerle sahada görüşüp onların seyahatlerini
ayarlıyoruz. Peki nasıl buluyorsunuz? Yani size birileri söylüyor mu? Yani irtibat nasıl kuruluyor göçmenlerle? Nasıl?
Biz aslında şöyle belki
buluşuyor burası uluslararası göç.
Şimdi biz hükümetler arası bir kuruluş olduğumuz için sivil toplum kadar doğrudan yardım yapmıyoruz. Yani hani sahadaki çalışmalarımız, şimdi Suriye krizi tabii ki daha farklı. Belki ilerleyen programlarda uluslararası göç örgütün onu
bilinen bir şey.
Evet, onu hani o sahada yapılan çalışmalar, o bölgede olmamız gibi konular farklı olmakla birlikte bizim diğer alanlarımız biraz daha devlete hani teknik destek sağlamak, mevzuatlarının hani yasaların, pratiklerin geliştirmesine yönelik uzmanlık sağlama, programlar geliştirme gibi ilerliyor. Bizim daha çok operasyonel olarak yaptığımız, hani sahada yaptığımız şeyler düzensiz göçmenlerin geri dönüşleri, bir de mültecilerin tekrar üçüncü bir ülkeye yerleştirmeleri olarak ilerliyor.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Evet, uluslararası göç örgütünü tanımaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Buyurun Sayın Okuyucu.
Ben bir şey soracaktım Ela Hanım. Şimdi anladığım kadarıyla iki tane tırnak içerisinde söylüyorum. Ana alanınız da var. Yani düzensiz göçmenlerin gönüllü olarak geri dönüşlerini teknik olarak destekliyorsunuz. Bu bir alanınız değil mi? Bu evet. Bir alanınız. Bir de mülteci statüsünü alan. Öyle ya da böyle. Hani diyelim ki o süreç bitti. Gerçekten belli koşullardan kaçmak zorunda kaldılar ve bir statü verildi. Ve üçüncü ülkelere gönderilecekler. Örneğin Amerika'ya.
Evet.
Bu iki alanda çalışıyorsunuz. Bu nasıl oluyor fiilen? Örneğin bir mülteci statüsü aldı biri. Ve Amerika'yı tercih etti. Amerika hazır bu kişiyi almaya. Siz bunun seyahatini fiilen organize mi ediyorsunuz?
Evet,
yani
onu yapıyorsunuz. Organize ediyoruz.
Bunu nasıl yapıyorsunuz? Örneğin.
Bununla ilgili gelişmiş operasyonel sistemlerimiz var.
Ya tabii detaylara değinemeyiz ama.
Yani kişilerin burada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından hani kabul edildikten sonra, Amerika kabul ettikten sonra o arada önemli bir yaptığımız alanlardan biri kültürel oryantasyon diye bir programımız var.
O önemli. Çok önemli.
O kişilerin o ülkeye, yani bunlar
yani hazırlıyorsunuz aslında.
Hazırlıyoruz
onları.
Evet.
Çok önemli bir şey.
Amerika'ya gidenler, Kanada'ya gidenler ve Avustralya'ya gidenler için böyle bir kültürel oryantasyon programlarımız var. O hani sadece seyahatleri değil, bu anlamda da eğitimler de veriyoruz.
Bu çok önemli bir mültecilere. Bu neyi kapsıyor? Dil falan da mı kapsıyor? Dil,
daha çok böyle kültür, varış öncesi kültürel kodlar, ülkeyi tanıtma, hani ilk gittiklerinde adaptasyonlarla ilgili problem yaşamasınlar diye.
Ki bu çok önemli çünkü emek göçü sürecinde bile böyle başta bir şey yapılmadı ki. Bu önemli
mesela
çalışma.
Emek göçü dediniz. Bizim Türkiye'de şu an emek göçü de çok önemli bir konu. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı mesela biz hep İçişleri Bakanlığı'ndan konuşurken yani hani göçü yönetecek ana aktör olarak hani yeni bir sivil otoritemiz var ama göç sadece tek bir politik alanıyla ilgili değil. İşte
her şeyi kapsıyor.
Kalkınma, çalışma alanı var, sağlık var, eğitim var. Diğer bütün politik alanlarıyla kesişiyor. O yüzden çok karmaşık ve kompleks bir alan. Bu bağlamda da hani emek göçü dediniz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı da mesela artık bu konuya dahil oldu. Çalışma Genel Müdürlüğü göçle ilgili bir daire kurdu. Yeni mevzuat çerçevesinde kendi iş kanunlarını, çalışma kanunlarını da daha iş gücü piyasasının...
Siz
hani,
eğitim veriyorsunuz ama değil mi onlara aslında? Siz onlara o konuda destek
seminer
veriyorsunuz.
Gibi bir şey
seminer veriyorsunuz.
Evet, yani çalıştaylarda düzenliyoruz. Birebir şey uzmanlık hani bir araya gelip hani politik önerilerini tartışabiliyoruz. Sadece hani bir eğitim gibi değil, daha kapsamlı aslında şeyimizin, desteğimizin
bir şey daha
boyutu.
Merak ettiğim için soruyorum. Şimdi mesela böyle bir kurs. Şimdi bir kişi mülteci statüsünü aldı, başarılı. Ondan sonra Amerika alacak, kota bağlamında da sığıyor. Diyelim ki 100 tane İran'da Amerika'ya gidecek somut olarak. Siz o 100 kişiye bir kurs veriyorsunuz değil mi? Bir orantasyon yapıyorsunuz.
Şey, Amerika için biz vermiyoruz da onu başka bir kurum var İstanbul'da, o veriyor. Bölümü var.
Siz
evet, Kanada ve Avustralya'ya
veriyorsunuz. Onlara veriyorsunuz.
Evet, evet.
Ve o da sizin uzmanlarınız çalışıyor.
Bizim, evet, bizim işte dil bilen, Uluslararası Göç Örgütü'nde hani bu konuda eğitim almış arkadaşlarımız veriyor.
Bu ne kadar sürüyor
Arapça
bu kurslar?
Bilen, Farsça yani, bilen.
Yani bunun belli süreleri var mı kursların?
Var. Yani 3 gün, 5 gün değişiyor.
Yoğun.
Yoğunlaştırılmış hızlı kurslar. Şimdi çok hatırlayamayacağım tam sürelerini ama bu şekilde.
Ama yani bu o ilginç. Kadar bunu çok kişi şey bilmiyor bu olayı. Yani biz direkt şey düşünüyorduk hani. Direkt
işte sadece tabii.
Bunu önemli. Mesela bunu konuşurken aslında şimdi Türkiye'ye gelen göçmenler için de özellikle mesela emek göçü bağlamında söylediniz. Hı-hı. Bunun programları var. Bu iş gücü göçünün yönetimini kolaylaştırmak ve herkes için hem göçmenler için hem devlet için bunu daha faydalı hale çevirmek için hani bu ülkelerle işte kaynak ülkelerle göç veren kaynak ülkelerle bu tür işbirlikleri de önemli. Hani Uluslararası Göç Örgütü'nün bu yaygın ağı sayesinde biz o ülkelerle de birebir hani temas sağlayabiliyoruz. Buradaki devlet otoriteleri ve oradaki devlet otoritelerini bir araya getirme, işte çalıştaylarla farklı uzmanları bir araya getirerek hani bu da bizim aslında hani yapmak istediğimiz alanlardan biri ve ileride de
sizin Kanada'da bunu, örneğin o zaman
var.
Çalışanlarınız da var. Örneğin bir kişi uçağa biniyor. Çok somut soruyorum. Kanada'ya iniyor ve onu da şey yapıyorsunuz, destekliyorsunuz. Yani ona
tabii
yer buluyorsunuz.
Tabii onlar vardıktan sonra evet. Sonra bir sonrasında tabii devlete de transfer tabii. ediliyor. Devletin de çünkü öyle ülkelerde şey var.
Peki Türkiye'de böyle. Yani Uluslararası Göç Örgütü Türkiye ayağı bu şekilde çalışıyor. Diğer ülkelerde çalışma sistemleri de birebir aynı mı? Yani orada da mı hani insanlar bu şekilde bir eğitiliyor, yani sağlıktan geçiyor? Hani var mı öyle bir çalışma orada da?
Tabii ülkelerin yani ülkelerdeki göç profillerine göre değişiklik gösteriyor tabii ki ama hani insan ticaretiyle mücadele programlarımız, emek göçüyle ilgili programlarımız, yine göç ve kalkınma ile ilgili programlarımız, mültecilerin yeniden yerleştirmesiyle ilgili operasyonel programlarımız, düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönüllü olarak geri gönderilmesiyle ilgili programlarımız, sınır yönetimiyle ilgili çalışmalarımız var. Yani pek çok bu konuda
yani
evet çünkü hani uzmanlık bir şekilde standartlar ve geliştirdiğimiz için farklı ülkelerde ülkelerin koşullarına uygun olarak bunları başka yerlerde de yapabiliyoruz. Hı. O pratikleri paylaşıyoruz başka şeylerimizle, başka ülkelerle.
Peki mülteciler geldiği zaman siz buluştunuz diyelim. Onlar mı belirliyor? Ben işte şuraya gitmek istiyorum.
Ha yok, bu
ben
mültecilerle ilgili.
Mültecilerin sığınmacılar ya da işte.
Yani mülteci dediğim gibi bizim çok sınırlı bir alanımız mülteci konusu. Hani sadece bu yeniden yerleştirme dediğimiz üçüncü ülkelere gitmesi. Yani bizim çalışmalarımız aslında biraz daha kapsamlı. Göçmenler bağlamında. Ama söylediğiniz gibi bunun kararını mülteciler yüksek komiserliği ile o kişileri alacak ülkeler belirliyor.
Herkes her yere gidemiyor.
Yok hayır. Evet. Bu, ve çok da sınırlı, onun sayısını da söyleyeyim. Yani Türkiye'den bu yıl sadece 9000 mülteci başka bir ülkeye yerleştirildi. Aslında sayılar o kadar yani şeyle karşılaştırsak tabii ki çok muazzam bir rakam ama burada Türkiye'de bulunan mülteci sayısıyla karşılaştırıldığında daha az. O bağlamda da artık hani başka başka çözümler ne olacağı konuşuluyor. Bunlar
evet. Sizin Türkiye'de kaç çalışanınız var mı?
56
az gibi geliyor ona değil mi? O kadar çok göçmen, sığınmacı şu an Suriyeliler de var.
Evet.
56 kişiyle ne yapabiliyorsunuz? İşte, tabii işbirlikleriniz var, diğer kurumların uzmanları da var, onu anlıyorum ama 56 kişi sanki çok
İşte bu biraz önce bahsettiğim biz de
STK'lar da var elbette.
Şöyle söyleyeyim, yani 2000'lerin ortasında bu ikinci evre dediğimiz hani bizim çalışmalarımızın çeşitlenmeye başladığı evrede 15-20 kişiyken başladık ve şu an hani Türkiye'deki bu göç olgusunun önemi ve artan rolü nedeniyle hani bizim de programlarımız çeşitleniyor, personel sayımız da artıyor. Ama dediğim yani bu arkadaşlar yani bu 56 kişi daha çok söylediğim gibi Türk devletine teknik destek sağlamak, emek göçüyle ilgili, sağlıkla ilgili, işte bu söylediğim çalışma alanları çerçevesinde programlarımızı yönetiyor ve uyguluyor.
Bu sağlık konusunda mesela çok ilgili. Bu sağlık ve eğitim çok önemli iki konu. Evet. Hep konuşulur. Evet. Hani mesela çocukların eğitim meselesi, çocuğa okullara gitmeli, bir de sağlık meselesi.
Evet.
Bu konuda somut olarak...
Konuda şöyle, sağlıkla ilgili aslında hani göçmenlerin sağlığa erişiminin yanı sıra sağlık konusu, özellikle halk sağlığı çok ilginç bir konu. Göç bağlamında pek incelenmiyor. Çünkü biliyorsunuz hani buraya Afrika'dan pek çok bölgeden insanlar geliyor. Farklı sağlık hani koşullarını, farklı iklimlerden gelen insanlar var. Hani buradaki karşılaştığı iklimde başka hastalıklar, hani bulaşıcı hastalıklar olabiliyor. Bunlarla ilgili devletin kapasitesinin geliştirilmesi, bunlarla ilgili işte standart uygulama prosedürlerinin geliştirilmesi ya da hastanelerde işte göçmenlere hizmet verilmesiyle ilgili göçmen dostu hastaneler yapılması gibi sağlığın çok gerçekten hani çok farklı boyutu var göç bağlamında. Bizim böyle AYEM'in kalkınma fonuyla desteklenen bir projesi oldu. Özellikle halk sağlığı bağlamında. Yakında bu konudaki programlarımız artacağı benziyor. Bununla ilgili büyük bir talep var. Çünkü çok çalışılmış bir alan değil Türkiye'de.
O zaman siz veri bankaları da oluşturuyorsunuz değil mi? O çok önemli bir nokta.
Evet.
Hani belli profiller, özellikle belli mesela, hastalıklar, belli gruplarda bunu böyle bir şeyle yapıyorsunuz
onu
herhalde.
Onu şu an
sistematik yani, bir şekilde.
Hizmet veren kuruluş olmadığımız için, hizmet veren kuruluşlar devlet. Biz o mesela verilerin, şu an böyle bir çalışmaya henüz başlamadık ama verilerin, daha doğrusu aslında sağlık programı ile ilgili çalışan arkadaşımız belki bir gün gelip bunu size daha detaylı anlatabilir. Onların tuttuğu verilerin standartlarının ne olması gerektiği, hani onları bu şekilde tutulursa ya da bu şekilde toplanırsa, analiz edilirse bizim için daha faydalı olacağıyla ilgili teknik destek, yani uzmanlığımızı paylaşmaya çalışıyoruz, bilgi paylaşıyoruz onlarla.
Bu çok önemli. Niye, bir şey söylemek isterim. İşte biz de dernek olarak zaman zaman sağlık taramaları yaptık. Ama orada hep bir eksiklik oluyor. Yani yapmak zorundadık. Bazen de hızlı hareket edeceksiniz ya. Başka çareniz kalmıyor yardım için. Ama orada gördük ki bazen o sistematikliği kaçırıyoruz. Orada mesela IOM'le sizin örgünüzle işbirliği çok önemli. O sistematik, nasıl veri toplanır, nasıl şey yapılır, nasıl kullanılır. Kesinlikle. Bunu öğrenmek lazım. Evet. Bazen böyle çok fazla hızlı faaliyetlerde bulunuluyor ama uzun vadeli olamıyor. Burada bu örgütler çok önemli.
Sayın Açıkgöz, belki o konuya döneceğiz ama çok az bir zamanımız kaldı. Şunu hani biraz önce söylediniz de 9000, Türkiye'den 9000 kişiyi yerleştirdik. Sadece Uluslararası Af Örgütü mü bu işle uğraşıyor?
Göç Örgütü.
Göç Örgütü.
Affedersiniz.
Pardon.
Göç Örgütü mü uğraşıyor bununla?
Yeniden yerleştirme Türkiye için.
Komiserlikle
birlikte.
Evet. Ama ben, onun dışında böyle bir uğraş yok. Yani kimse uğraşmıyor. Sadece göç örgütü.
Ve bir de ICMC diye bir kuruluş var. Kültürel oryantasyonları veren bir program Amerika için sadece. Ama ben şey söylemek istiyorum aslında. Bizim hani uğraştığımız sayı bağlamında şöyle bir küçük düzensiz göçmen sayılarına bakarsak ya da ikamet izniyle oturan kişilere bakarsak, hani düzenli düzensiz göç, 30 bin kişi yılda Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı var yakalanan. Yani bu aslında hani bizim sadece hani mülteci, yani yeniden yerleştirilen mülteciler
tabii değil. Sizin alanınız, bizim alanımız çok daha geniş.
Konularda da çalışmalar.
Ki düzensiz göç sanırsam çok büyük bir sorun değil mi?
Evet,
bütün dünyada sadece burada değil.
Bununla ilgili de ayrı konuşabiliriz.
Çok
şu an mesela Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşması var. Onun yaratacağı etkilerle ilgili başka bir konu. Hani sınır yönetim bağlamında neler yapılıyor? Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan'da nasıl bir işbirliği var? Özellikle Avrupa Birliği'nin sınırlarının korunması ile ilişkili. Pek çok konu var.
Aslında evet, gerçekten. Birçok konumuz var ama son bir dakikamız var. Belki bir iki cümle sizden alabiliriz.
Benim için çok aydınlatıcı oldu Meral'ın gelmesi. Çünkü ben bile tırnak içerisinde demekse bu. Geri göndermeye daha çok çalıştığınızı hep düşünüyordum. Bu çok aydınlatıcı oldu çünkü sizin alanlarınız çok geniş. Bir de sağlık taraması çok önemli. Bence bu sağlık taramalarında uzmanlığınız var zannedersem.
Evet,
çok önemli uzmanlığınız var.
Ilgili,
ve bu oryantasyon programları, bu çok önemli bir mesele. Yani bu emek gücünü, göçünü konuşurken en büyük sorunlardan birisi hep şey diye adaptasyon. adaptasyon, uyum. Dolayısıyla benim çalışmanız gerçekten evet. çok olumlu ve bu da belki STK'lar da bunun içine, işin içine daha çok girebilir. Burada hep sorun zannedersin fonlama, para değil mi? O evet, şeyi bulma meselesi hep var. O kaynakları nereden bulacağız? Kaynakları. Hep sorun bu.
Ama siz iyi bir şeyle, öneriyle geldiğiniz zaman hep oluyor.
Oluyor mu?
Önemli olan hani gerekli dediğiniz gibi aktörleri de dahil etmek, onlara da uzmanlıklarınızı paylaşıp hani devlet olsun.
Ama bunun için bütün otoriteler göçün hep konuştuğumuz gibi artık küresel bir fenomen olduğunu kabul etmeleri lazım.
Kesinlikle.
Ki biz bunu konuşuruz burada ama hala çok kabul görmüş de değil.
Türkiye aslında buna biraz yavaş yavaş artık bunu kabul etti
kabul
ve bunu ilgili hani gerçekten kendi vizyonunu,
çok
stratejisini
önemli.
Geliştirmeye konusunda karar aldı. Kanun bunlardan biriydi. Hı hı. Bununla ilgili devam ediyor bu yaklaşımda. Biz de severek evet
çalışıyoruz.
Keyifle evet çalışıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Uluslararası Göç Örgütü Göç Projeleri Geliştirme ve Yönetimi Birimi kıdemli uzmanı Meral Açıkgöz stüdyo konuğumuzdu. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyayüz bizimle birlikteydi. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkürler.
Efendim haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.